Ayrım 41. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 382. Binoy, Sucharita'nın kendisini Lolita ile olan evlilik meselesiyle ilgili konuşmak için çağırdığını anlamıştı. Son kararını vermiş olmasına rağmen demek ki mesele daha kapanmamıştı. Yaşadığı sürece bundan yakasını sıyıramayacağı belliydi. Şimdiye kadar Binoy'un en büyük endişesi Gora'ya meseleyi nasıl anlatacağı olmuştu. Binoy için Gora yalnızca bir insan değildi. Yaşamında büyük bir destek ve hem fikirlerinin hem de inancının simgesi olmuştu. Sürekli onunla birlikte olması onun için artık bir alışkanlık ve neşe kaynağı haline gelmişti. Gora ile tartışmak demek, kendisiyle tartışmak demekti. Ama sonunda haberleri verebilmiş ve ilk çekingenliği üzerinden atmıştı. Lolita'ya olan ilgisini Gora'ya anlatabildikten sonra sanki yeni bir güç kazanmıştı. Bir ameliyattan önce hasta büyük bir korkuya kapılır ama bıçak bir defa kestikten sonra hasta acının olduğu yerde hastalığının çaresini de bulacağını anlar. Hayal gücünde bu kadar büyüttüğü şey aslında gerçekte o kadar önemli değildir. O ana kadar Binoy bu konuyu kendisiyle bile konuşamıyordu ama kapı bir kez açılmıştı. Artık zihninde hiç durmadan Gora'nın söylediklerine yanıt bulmaya çalışıyordu. Gora'nın yapabileceği itirazları her yönden çürütebilirdi. Gora ile bütün meseleyi tartışabilse, biraz heyecanlansa bile sonunda bir karara varacağını biliyordu. Ama Gora tartışmayı asla sonuna kadar götürmüyordu. Bu Binoy'un içindeki isyanı daha da körüklüyordu. Gora ne anlattıklarımı anlayacak ne de kendi düşündüklerini açıklayacak diyordu Binoy içinden. Gora yalnızca şiddete başvuruyor. Şiddet. Şiddete nasıl boyun eğebilirim? Ne olacaksa olsun, ben yalnızca gerçekten yanayım. Gerçek sözcüğünü söyleyince bu sözcüğün canlı bir şeymiş gibi göğsünü doldurduğunu hissetti. Gora'ya karşı durabilmek için mümkün olan en güçlü yandaşları bulmak gerekiyordu. Gerçeği en önemli desteği yapan Binoy, aynı sözcüğü kendi kendine defalarca tekrarladı. Aslında gerçeğin kanatları altına sığınarak kendisine de saygı duymaya başlamıştı. Sucharita'nın evine giderken başı dik yürüyordu. Kendine bu kadar güvenmesinin nedeninin gerçeğe yönelmesinden mi yoksa başka bir şeye yönelmesinden mi kaynaklandığını Binoy anlayacak durumda değildi. Eve vardığında Hari Mohini yemek pişirmekle meşguldü. Binoy mutfak kapısında ayakta durdu. Hari Mohini bir Brahman'ın oğluna yaraşır bir öğle yemeği hazırlandığını söyledikten sonra üst kata çıktı. Sucharita dikiş dikiyordu. Gözlerini önündeki işten kaldırmadan doğrudan konuya girdi. Bakın Binoy Babu, biz bir engel olduğunu düşünmezken başkaları böyle düşünüyor diye buna boyun eğmemiz mi gerekir? Gora ile tartışırken Binoy, Gora'nın söylediklerinin tersini savunuyordu. Şimdi ise sanki tamamen başka bir şekilde konuşuyordu. Söylediklerine bakarak Gora ile aynı fikirde olmadığını kim söyleyebilirdi? Ama başkalarının düşündüklerini biraz hafife almıyor musunuz diye sordu Binoy. Böyle yapmamın bir nedeni var Binoy Babu. Bizim önümüzdeki engeller aslında pek de öyle başkalarının öne sürdüğü şeyler değil. Çünkü toplumumuz dini kurallar üzerine kurulmuştu. Ama sizin ait olduğunuz toplumda önemli olan sosyal ilişkiler. Bu nedenle Lolita ait olduğu toplumdan ayrılmak zorunda kalırsa kendi için çok önemli bazı şeyler yitirecek. Ama siz kendi toplumunuzdan ayrılırsanız sizin pek büyük bir kaybınız olmayacak. Böylece insanların kişisel inançlarının toplumla ilişkili olup olmaması gerektiği üzerinde tartışmaya başladılar. Tartışma sürerken Satish elinde bir mektup ve gazeteyle içeri girdi. Binoy'u görünce çok sevindi ve cuma gününü pazara dönüştürebilmeyi diledi. Sucharita gazeteyi ve Lolita'nın gönderdiği notu okurken Satish ve arkadaşı Binoy kısa sürede eğlenceli bir sohbete daldı. Satish'in getirdiği Brahmo gazetesinin bir yerinde tanınmış bir Brahmo ailesinden bir kızın bir Hindu ile evlenmek üzere olduğundan korkulduğu yazıyordu. Ama genç adamın böyle bir evlilik yapmak istememesi sayesinde tehlike geçmişti. Bu konu üzerine yazılmış makalede Brahmo ailesinin acınacak zayıflığıyla Hindu gencinin sağlam inancı karşılaştırılıyordu. Karşılaştırma hiçbir şekilde Brahmo ailesinden yana değildi. Sucharita, ne söylenirse söylensin, Lolita'nın bir şekilde Binoy ile evlenmesi gerektiğini düşünüyordu. Ama bu genç adamla tartışarak bir yere varılamayacağını anlayınca Bino'nun orada olduğundan bahsetmeden Lolita'ya kendisine uğramasını söyleyen bir not gönderdi. Cuma'yı pazara çevirme imkanı olmadığını görünce Satish istemeden de olsa okula gitmek üzere hazırlanmak için odadan çıktı. Sucharita da banyosunu yapmak üzere ayağa kalktı, Binoy'dan bir süre beklemesini rica etti. Tartışmanın harareti sönüp Binoy da odada yalnız kalınca içindeki duygular tekrar uyandı. Saat 9 olmak üzereydi. Sokakta yalnızca birkaç kişi vardı. Sucharita'nın yazı masasındaki saatin tik takları sessizliği bozan tek sesti. Odanın ruhu, Binoy'un zihni üzerinde etkisini göstermeye başladı. Odadaki mobilyaların her bir ayrıntısını tanıyordu sanki. Masasının düzeni, işlemeli sandalye örtüleri, sandalyenin altına serilmiş geyik derisi, duvarlardaki 2-3 resim ve küçük bir rafa sıralanmış kırmızı ciltli kitaplar. Hepsi Binoy'un zihninde büyüleyici bir etki yapıyordu. Odanın içinde bir gizem saklıydı sanki. Öğle vakitleri, odanın sessizliğinde iki dostun yaptığı tartışmaların hatırası sanki utangaç güzel bir varlık gibi odanın bir yerinde saklanıyordu. Binoy bu iki dostun konuşurken nerede nasıl oturduklarını hayal etmeye çalıştı. Aklında Paresh Babu'nun kendisine Sucharita Lolita'nın sana karşı olan hislerinin oldukça güçlü olduğunu söyledi dediğinde gönderme yaptığı sırdaşlığın resimlerini oluşturmaya çalışıyordu. Ne olduğu bilinmeyen bir akıntı, gezgin bir saz şairinin söylediği tatlı bir ezgi gibi Binoy'un zihnine akıyordu. Kalbinin en gizli köşelerinden bir şair ya da sanatçı olmadığı için sözlere dökemediği bir duygu yükseliyordu. Sanki herhangi bir şey yapsa bir anda rahatlayacağını hissediyordu ama hiçbir şey yapmaya gücü yetmiyordu. Sanki bir peçe hemen yanı başında olan şeyle arasına giriyordu. Binoy'un da bu peçeyi yırtacak gücü yoktu. Hari Mohini kapıda görünüp Binoy'a yiyecek ya da içecek bir şeyler alıp almayacağını sordu. Binoy istemediğini söyleyince içeri girip oturdu. Hari Mohini, Paresh Babu'nun evinde yaşadığı süre boyunca Binoy'a büyük bir sempati duymuştu. Ama Sucharita ile birlikte benim diyebileceği bir eve taşındığından beri kim olursa olsun hiçbir ziyaretçiden hoşlanmaz oldu. Sucharita'nın davranışlarındaki kusurlarının tamamen arkadaşlarının hatalarından kaynaklandığını düşünüyordu. Binoy'un bir Brahma olmadığını bilmesine rağmen onun Hindu geleneklerine tam olarak uymaması gözüne batıyordu. Bu nedenle bu Brahman çocuğunu tanrılarına sunduğu kutsal yemeği paylaşmaya davet etmekte pek hevesli değildi. Sohbetleri sırasında Binoy'a "Bir Brahma'nın oğlusunuz ama neden akşam ibadetini yerine getirmiyorsunuz?" diye sordu. "Teyze," dedi Binoy özür diler bir sesle. "Gündüz gece bir şeyler ezberleye ezberleye akşam ibadetinde okuyacağım duaları unuttum." Paresh Babu da birçok şey öğrenmiş ama kendi dininin gereklerine göre hem sabah hem de akşam ibadetini hiç aksatmadan yapıyor. "Ama teyze, yalnızca birkaç metin ezberleyerek onun yaptıklarını yapamam. Onun gibi olabilseydim ben de onun yaptıklarını yapardım." "Onun gibi olmadığınıza göre atalarınızın izinden gitmeniz gerekmez mi? Hiçbir şey yapmamak daha mı iyi? Eninde sonunda insan dinsel bir varlıktır ama Rama ya da Ganj değil. Bu nasıl olabilir?" Rama, Vişnu'nun 7. avatarı. O anda Lolita'nın içeri girmesiyle Hari Mohini'nin sözü yarıda kaldı. Lolita, Binoy'u görünce neredeyse yerinden hopladı. Sonra da Hari Mohini'ye Sucharita'nın nerede olduğunu sordu. "Ratarani banyosunu yapmaya gitti," dedi Hari Mohini. "Beni Sucharita çağırdı," dedi Lolita da, sanki neden geldiğini söylemesi gerektiğini düşünmüş gibi. "Sucharita gelinceye kadar otur, o da birazdan gelir," dedi Hari Mohini. Sucharita'yı eski tanıdıklarından uzakta tutmak ve yalnızca kendisini denetlemek istediğinden Hari Mohini Lolita için de pek iyi duygular beslemiyordu. Paresh Babu'nun diğer kızları Sucharita ile bu kadar içli dışlı değillerdi. Ama Lolita ikide bir gelip Sucharita ile sohbet ediyordu. Bu da Hari Mohini'nin hiç hoşuna gitmiyordu. Sucharita'yı ev işi yapma bahanesiyle çağırarak sohbetlerini bölmeye çalışır ya da Sucharita'nın çalışmalarının aksadığını söyleyerek üzüntüsünü dile getirirdi. Yine de Sucharita bütün zamanını çalışmalarına verdiğinde eğitimin kızlar için hem gereksiz hem de zararlı olduğunu söylemekten de geri kalmazdı. Aslında bütün bunları Sucharita'yı istediği gibi avucunun içine alamadığı için yapıyordu. O da bütün suçu bazen arkadaşlarının, bazen de çalışmalarının üstüne atıyordu. Binoy ve Lolita ile birlikte oturmaktan pek de hoşnut değildi ama ikisine de kızgın olduğu için kalkıp gitmedi. İkisi arasında bir şeyler döndüğünü hissediyordu. Toplumunuzun kuralları ne olursa olsun, ben evimde böyle Hristiyan tarzı davranışlara, böyle utanmazca yakınlıklara izin vermem diyordu içinden. Lolita'nın da aklından pek hoş olmayan düşünceler geçiyordu. Önceki gün Ananda Moy'nin evine giderken Suçarita'ya eşlik etmeye karar vermişti. Ama iş o noktaya geldiğinde bunu bir türlü yapamadı. Gora'ya büyük bir saygı duyuyordu ama aynı zamanda ona karşı düşmanca duygular da besliyordu. Çünkü Gora kendisine hiç de hoş davranmamıştı. Bu duyguları yüzünden Gora hapishaneden çıktığından beri Bino'ya olan duygularında da büyük bir değişiklik olmuştu. O zamana kadar Bino'nun üzerinde bir etkisi olmasıyla övünüyordu. Ama Bino'nun arkadaşının pençelerinden kendisini kurtaramaması yüzünden onun zayıflığına karşı pek de hoş duygular beslemiyordu. Öte yandan Binoy, Lolita'nın odaya girdiğini görür görmez telaşlanmıştı. Lolita ile ilgili düşünceleri asla net değildi. Çünkü ikisinin adları birlikte anılmaya başladığından beri Lolita'yı her gördüğünde aklı bir fırtınanın oynaştırdığı bir pusula iğnesi gibi hareket ediyordu. Lolita ise Binoy'un da orada olduğunu öğrenince Suçarita'ya çok kızmıştı. Binoy'un fikrini değiştirmesi ve bu sıkıntıya bir son vermesi için çağrıldığını anlamıştı. Bu nedenle Hari Mohini'ye dönüp şöyle dedi. Didi'ye şimdi kalamayacağımı söyleyin, sonra tekrar gelirim. Sonra da Binoy'un yüzüne hiç bakmadan odadan çıktı. Artık kalmasına gerek olmadığından Hari Mohini de ayağa kalkıp ev işi yapmak için dışarı çıktı. Lolita'nın yüzünde gördüğü ifade Binoy'a yabancı değildi. Ama çoktandır öfkesini böyle bastırmaya çalıştığını görmemişti. Lolita'nın ateşli oklarıyla kendisine saldırdığı günlerin geride kaldığını düşünmüş, artık endişelenmeyi bırakmıştı. Ama bugün Lolita'nın üzerinde tek bir pas lekesi bile olmayan eski silahlarını tekrar kuşandığını görmüştü. Öfkeyle başa çıkmak oldukça zordu. Ama Binoy gibi birinin küçük görülmeyi kaldırması neredeyse imkansızdı. Gora gezegeninin bir uydusu olduğunu düşündüğü zamanlarda Lolita'nın kendisinden nasıl da hoşlanmadığını hatırlıyordu. Şimdi de tereddüdünü, onun korkaklık olarak gördüğü düşüncesi Binoy'u son derece rahatsız ediyordu. Aslında görev duygusundan kaynaklanan bir tereddüde Lolita'nın korkaklık olarak bakması ve Binoy'a açıklama fırsatı bile vermemesi dayanılmazdı. Fikirlerini açıklama şansından mahrum bırakmak Binoy'a verilecek en büyük cezaydı. Çünkü konuşmasına izin verilirse bir tartışmada herhangi bir kişiyi kendi tarafına çekmesinin hiç de zor olmayacağını biliyordu. Ama Lolita ile ne zaman fikir ayrılığına düşseler Lolita Binoy'a asla konuşma fırsatı vermiyordu. Bugünün de bir farkı olmamıştı. Masanın üzerinde bir gazete gören Binoy sıkıntıyla gazeteyi eline aldı. Bir yerin kalemle işaretlendiğini gördü. İşaretli kısmı okuyunca Lolita ve kendisiyle ilgili olduğunu fark etti. Lolita'nın bunun gibi hakaretlerle her zaman karşılaşacağını anladı. Lolita gibi onurlu bir kızın onu bu aşağılamalardan kurtarmak yerine sosyal görüşler üzerine tartışarak vakit harcamasını alçakça bulması Binoy'a çok doğal görünmüştü. Kendisini bu onurlu kızla karşılaştırınca ve onun toplumuna karşı olan aldırmazlığını hatırlayınca utandı. Suçarita banyosunu yapıp okula gitmeden önce Satish'e yemeğini yedirdikten sonra Binoy'un yanına döndüğünde onun oldukça sıkıntılı olduğunu gördü. Bu nedenle önceki konuyu tekrar açmadı. Sofraya oturmadan önce Binoy olağan temizlenme ayinini yerine getirmemişti. Hindu geleneklerimizi yerine getirmediğinize göre dedi Hari Mohini, neden bir Brahma olmuyorsunuz? Binoy incinmişti. Hinduizmi dokunmayla ve yiyeceklerle ilgili yasaklar ve birçok saçma kural ve düzenlemelerle dolu bir din olarak gördüğüm gün bir Brahmo, belki de bir Hristiyan ya da Müslüman olurum. Ama henüz Hinduizme olan inancımı yitirmiş değilim. Suçarita'nın evinden ayrıldığında Binoy'un aklı karmakarışıktı. Sanki her yönden saldırılara uğruyor ve kendisine bir sığınak bulamıyordu. Nasıl böyle bir tuhaf duruma düştüğünü anlamaya çalışırken başı önde yavaş adımlarla yürüyordu. Bir süre sonra bir meydana geldi. Orada bir ağacın altına oturdu. Şimdiye kadar yaşamında çözülmesi zor bir sorunla karşılaştığı durumlarda küçük ya da büyük olsun bu sorunu hep arkadaşıyla tartışırdı. Sonunda hep bir çözüm bulurlardı ama bugün bunun olması mümkün değildi. Sorunuyla tek başına yüzleşmeliydi. Güneşin ışınları oturduğu yerdeki bölgeye gelip geçmeye başladığında ayağa kalkıp tekrar yürümeye başladı. Fazla uzaklaşmamıştı ki Satish'in "Binoy Babu, Binoy Babu" diye bağıran sesini duydu. Bir an sonra da küçük arkadaşı yanına gelmiş elini tutuyordu. Günlerden cumaydı ve Satish okul hafta sonu için kapandıktan sonra evine dönüyordu. "Benimle gelin Binoy Babu" diye yalvardı Satish. "Benimle birlikte bize gelin." "Nasıl gelebilirim ki?" "Neden gelemeyesiniz?" diye ısrar etti Satish. "Size bu kadar sık gelirsem sizinkiler sonunda benden bıkmaz mı?" Bunun oldukça önemsiz olduğunu düşünen Satish yalnızca "Hayır, gelin" dedi. 41. ayrımın sonu. Sayfa 390.